Merhabalar. Kafe Ekopolitik'in yeni bir bölümünde daha beraberiz. Mehmet Yusufoğlu'yla. Merhaba Mehmet Yusufoğlu,
Merhaba,
nasılsınız?
iyiyim, teşekkürler.
Şimdi bugün tekrar Sezgin yoldaşımıza, karşı mahalle emekçisi Sezgin arkadaşımıza buradan selamlarla başlamak istiyoruz. Aynı zamanda depremzede insanlarımıza tekrar selam gönderiyoruz. Dayanışmayı büyüten arkadaşlarımıza selam gönderiyoruz ve tabii ki kadınların 8 Mart'ını kutlayarak programa başlamak istiyoruz. Bugün yine 8 Mart, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin, kadına yönelik şiddetin sona erdiği bir dünyanın inşası, erkek egemenliğinin sona erdiği bir dünyanın inşası yolundaki mücadelelerini de buradan selamlıyoruz. Bugün bir programımızı aslında biraz kadın istihdamı ile ilgili konuşarak da başlamak istiyoruz. Çünkü dün özellikle TÜİK'in açıkladığı çarpıcı istatistiklerle yine kadın istihdamının özellikle yaşadığı kriz açıkça ortaya çıktı. Türkiye'de nüfusa iş gücünün çalışma yaşamına katılma oranı %51'lerde ama bu oran istihdam oranı olarak bakıldığında %45'lerde ve kadınların istihdama katılma oranı ise %25-30 bandı arasında sıkışmış vaziyette ve kadın istihdamı artmıyor. Kadın istihdamı kadının iş dünyasına, çalışma yaşamına katılması güçlü bir şekilde, güçlü engellerle karşı karşıya gibi görünüyor. Özellikle eğitim oranı arttıkça kadın istihdam edilme oranının arttığını, yani üniversite bitirmiş kadınlarda istihdam oranı %60'lara kadar çıkabildiğini görüyoruz ama genel olarak %25-30 bandına sıkışmış bir kadın istihdam oranı Türkiye'yi de bu konuda dünya içerisinde aslında ayrıksız ülkelerden biri haline getiriyor. OECD ülkeleri içerisinde genel olarak istihdam oranının bu kadar düşük olması, kadın istihdamının artmıyor olması tabii Türkiye'de bir İslamcı neoliberal anlayışla yönetilen bir hükümet, bir iktidar yapısının olmasından da kaynaklı. Utku Balaban'la daha önce bu konuda bir tartışmamız olmuştu. Buradan kendisine de selam gönderelim, Utku arkadaşımıza. Kadın istihdamının Türkiye'de kapitalizmin genişlemesi ve proleterleşmeyle birlikte artacağı öngörmüştü. Bu tartışma herhalde 2015 7 Haziran seçimleri öncesindeki bir çalıştayda yapmıştık ve o zaman İslamcı iktidarın ideolojik, yani bu üst yapısal yaklaşımının, ideolojik yaklaşımlarının belirleyici olacağını öne sürme gereği duymuştum. Çünkü son derece belirgin AKP'nin özellikle kentlere yığılan yeni kırsaldan hızla kentlere göçen muhafazakar işçi sınıfıyla yapmış olduğu sözleşmenin bir maddesi de aslında kadının eve hapsinin sürekliliğinin sağlanması. Dolayısıyla bu konuda baktığımızda Türkiye'de kapitalizm derinleşmesine rağmen son yıllarda kadın istihdamı ile ilgili köklü bir dönüşümün yaşanmadığını gözlemliyoruz. Kadının istihdam edilmiyor olması tabii ki çalışmıyor olduğu anlamına gelmiyor. Kadın emeği çok yoğun bir biçimde sömürülüyor. Ev içinde de kadın emeği çok yoğun bir biçimde sömürülüyor. Özellikle yeniden üretim emeği çok yoğun bir şekilde sömürülüyor. Çünkü TÜİK'in istatistiklerine, belki rejideki arkadaşlarımız TÜİK istatistiklerini ekrana yansıtabilir. Grupta paylaşmıştım linki. Orada şu da çok açık bir şekilde gözüküyor. Yani bir hanede bir çocuk varsa kadının çalışma oranı çok daha düşük. Yani %9 istihdama katılma oranı ve ev işleri çok belirgin bir şekilde boya badana işleri dışında doğrudan kadın tarafından yapılıyor. Bu o istatistiklere de net bir biçimde yansımış, hepimizin bildiği gerçek. Dolayısıyla böylesi bir tabloyla karşı karşıyayız kadın istihdamı açısından. Mehmet, daha az önce girişte de konuştuk. Yani aslında bir ülkede üretilen zenginlik toplumun ne kadar geniş kesimlerinin istihdam edilebildiği, çalışabildiği, değer üretebildiği bir süreçle de alakalı ve Türkiye'de kadının bu biçimde istihdamın dışında tutulması genel olarak bir üretkenlik sorunu olarak da aslında yansıyor diye düşünebilir miyiz? Mehmet, sen bu konudaki görüşlerin nedir?
Avrupa ülkelerinde, ya tabii bu konu benim için sürpriz oldu. Bir de bir kadın ya da feminist ekonomistin bu konuda konuşması iyi olur asıl olarak. Onun için ben kısaca konuşmak istiyorum. Ya en son Erinçer'den bir veriden bahsetmişti. Türkiye'de 18 yaşın altındaki kadınların %26'sı evli, %10'u çocuk sahibi diye.
Bu benim için çok çarpıcı bir veri oldu. Gerçekten yani bu oranın bu kadar yüksek olması aslında kapitalizm hakkında bize çok şey söylüyor. Hani kapitalizm aslında kendisinin çok verimli bir sistem olduğunu söylemesine rağmen bir bakıyoruz. Kadın emeğini aslında o verim tartışmalarında göremiyoruz. Kadının toplumsal yeniden üretim
Üretim
için
için
evde
evde
harcadığı
harcadığı
emeği,
emeği.
işte bakım emeğini, çocuklara bakması, yaşlılara bakılması, bunları kapitalizmin o ben çok etkin bir sistemin dediği hesaplamanın içinde göremiyoruz. Yani bu çok önemli bir şey. Toplumsal yeniden üretim asıl olarak kadınların bu emeğiyle sağlanmış oluyor. Burada David McNally gibi yani toplumsal yeniden üretim ekolü diyebiliriz bunlara. Araştırmacıları okuduğumuz zaman aslında bunu açıkça görebiliyoruz. Yani kapitalizmi ayakta tutan bu doğanın veya işte kadınların ya da işte üçüncü dünyada çalışan emekçilerin ödenmemiş emeği. Bu çok önemli bir kapitalizm her zaman bir krizle karşılaştığı zaman ya ödenmemiş sabit sermaye olarak ham madde bulmaya çalışıyor bir yerlerden ucuza veya işte hiç ödemeden veya işte bu şekilde şeyini genişletmeye çalışıyor. Yani emeğin yeniden üretimini, toplumsal yeniden üretimi karşılığı ödemeden sağlayacak mekanizmalar üretmeye çalışıyor. Tabii ben hani bir sosyalist açısından bakmaya çalışayım. Hani bir feminist, ekonomist konuğumuz olmadığı için hani ben bir sosyalist olarak şuradan bakmaya çalışayım. Şu an bakım, örneğin eğitim ve sağlık konusunda devletin sosyalist olarak yani bunları üstlenmesi, eğitimin ücretsiz olması, sağlığın ücretsiz olması aslında çok önemli. Yani kadınları özgürleştiren, kadınları iş hayatına sokan bir mekanizma olarak bu bakım emeğinin kamusallaştırılması gerekiyor. Bu hem toplumsal üretimi arttırdığı gibi bir de şöyle bir imkan sunacaktır bize. Yani bunlar eğer şu an olduğundan daha farklı olarak ücretsiz yani ucuza sağlandığı zaman bunun toplumsal üretkenliğe katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ben bugün örneğin bir mühendis düşünelim diyelim ya da bir doktor kadını düşünelim. Hani bir para vererek çocuğuna baktırıyor ya da işte yani kayıtsız zor koşullarda işte sigortasını ödemeden bir bakıcı kadın tutuyor veya kendisi bakıyor. Oysa bunun kamusal olarak sağlanmasının hem çok verimli olacağını düşünebiliriz. Hem de bu çalışanların üzerindeki bu yükü kaldırdığını düşündüğümüz zaman önemli bir ekonomiye verimlilik katacağını düşünebiliriz. Bu açıdan yani eğitim ve sağlığın diyelim hani şöyle düşünelim eğitim ve sağlığın parası olduğunu düşünelim Türkiye'de. İşte 15 bin, 20 bin, 25 bin lira maaş alan bir insan ya eğitim kaliteli ben okul çocuğumu özel okula göndermeyeyim, sağlık çok iyi, özel sağlık harcaması yapmayayım, sağlık sigortası yapmayayım, özel hastaneye gitmeyeyim diyecektir. Ve böylece yani maaşını çok daha verimli kullanabilecektir ya da bu emek maliyetini genel olarak toplumda düşürecektir.
Sosyal ücret katkısı diye
Değerlendirilebilir. Ha tabii bunu sermaye de ister bir yönüyle. Yani sermaye de emeğin maliyetini düşürmek için kullanabilir buna benzer yöntemleri.
orada o maliyetin kimin üzerine yığıldığı yani
O sosyal ücretin maliyeti sermaye
tabii.
mi üzerine yükleniyor yoksa
Yoksa
dolaylı vergilerle tüm
dolaylı
topluma
vergi.
yayılıyor mu? Yani
Evet.
sermayenin sevdiği kavramla verginin tabana yayılması.
Evet. Ya bu önemli. Tabii biz bunun hani emekçinin temel hakkı olduğunu düşünerek davrandığımız zaman hem toplumsal olarak daha verimli hem de genel olarak emeği özgürleştiren, kadınları özgürleştiren, emeğin üstündeki yükü azaltan bir mekanizma olduğunu
Şu da
söyleyebiliriz.
çok bana çarpıcı geldi.
Şimdi bu son 3 yılda biliyoruz emeğin milli gelirden aldığı payda da çok ciddi bir düşüş var. Yani 1995 yılından bu yana görülen son 27 yılın en düşük seviyesine geriledi. Emeğin milli gelirden aldığı pay ve son 3 yılda %7,6 azaldı ve %23,72'ye geriledi 2022 yılında. Ekonomi büyüyor. Yani 2021 büyümesi %11,35. 2022'de %5.57, yani dünya standartlarına bakıldığında güçlü bir ekonomik büyüme var. Ama bir yandan da emek gelirlerinde çok ciddi bir düşüş var. Sanayide örneğin sanayi işçisinin pastadan aldığı 3 dilimden biri kayboldu. Yani evet. 2019'da %34 iken 2022'de %22'ye düştü. Yani dolayısıyla yükselen şirket karlarıyla hani bir paralelliği de var. Bunu geçen gün de konuşmuştuk ve burada hani bunu yaparken iş gücünü bollaştırma gibi, yani kadın emeğini kullanarak mesela iş gücünü bollaştırma ve bunun üzerinden emek değerini düşürme gibi bir politika yok. Yani şu anda istihdam %45.2. Yani Türkiye'de 2021'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı %45.2. Bu inanılmaz düşük bir rakam. Yani dünyada bu oranın %70'lerde, %80'lerde olduğu ülkeleri yakından biliyoruz. Ve buralarda tabii kadın istihdamı da çok daha yüksek. Dolayısıyla burada bir de üçüncü etkeni herhalde göçmen emeğini de devreye soktuğunu Türkiye kapitalizmi güçlü bir şekilde görüyoruz. Yani AKP'nin işte bu Suriyeli politikacı, Suriyeli göçmenler meselesinde göstermeye takındığı hayrah tutumun aslında arkasında, yani çok da gözükmeyen böylesi bir emek sömürüsü faktörü de güçlü bir şekilde var diyebiliriz sanırım.
Öyle görünüyor. Yani 2013'ten sonra iç piyasayı canlandıran işte kredi ve borçlanma yöntemini tercih etmişti hükümet. Ancak son dönemde işte 2019-2018'den sonra işte şey söylemleri gelmeye başladı. Yeni Çin olacağız, ucuz emeğe dayalı ihracat yapacağız. Yani anladığım kadarıyla göçmen ve kadın emeği belki burada değerlendirilmek isteniyor. Ama kadın emeği senin dediğin nedenlerle yani AKP tarafından tercih edilebilen bir şey değil. Anladığım kadarıyla bu hani Suriye'den gelen ya da işte çeşitli biçimlerde Afrika'dan gelen göçmenlerin bu AKP'nin yani ihracat yönelimini ucuz emeğe dayalı modelinde bir yeri var. Avrupa'dan da işte belirli bir ödün kopartıp belli bir para alıp bu göçmenleri ben Türkiye'de tutarsam ve bunları da işte ucuz emek sömürüsüne tabi rezerv olarak kullanırsam, ucuz emek sömürüsüne tabi tutarsam bu bir gelişme stratejisi olabilir diye düşündüler. Hani bunu çok bilinçli yaptıklarını da sanmıyorum ben. Hani bu kur şoku ile karşılaşmalarıyla birlikte artık hani bundan başka çaremiz kalmadı da demiş olabilirler.
Son büyüme rakamlarına baktığımızda aslında ihracat ve ithalatın etkisi negatif yönde. Yani bu son derece çarpıcı bir olgu. Yani tabii burada yani küresel resesyon beklentisinde belki etkisi düşünülebilir.
Evet.
Özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşı sonrasındaki enerji maliyetlerindeki artışın da etkisi tabii ithalat üzerinde negatif yönde. Ama şu anda Türkiye'de büyümenin motoru iç talep. Ve yani yüksek bir tüketim harcamaları şeyi var, kalemi var. Ve bu tüketim harcamaları kalemi %22 oranında bir büyümeye katkı sağlıyor ve burada hizmetlerin payı da %27. Yani bu şöyle yorumlanıyor aslında.
Evet.
Bu iş talebin bu düzeyde artması bir çelişki değil mi? Yani çünkü çok ciddi bir yoksullaşmadan da bahsediyoruz. Evet. Emeğin milli gelirden aldığı payın çok ciddi oranda azaldığını görüyoruz ve tüketici kredileri vesaireye de aslında ulaşımda kimi sınırlamalar var. Şimdi burada bu kadar iş talepteki güçlü bir artış aslında toplumun kimi kesimlerinin, özellikle finansal servetlere sahip olan kesimlerin çok hızlı zenginleşmeden kaynaklı bir iç talep artışının da belirleyici bir etkisi olduğu düşünülüyor. Yani üst orta sınıfların özellikle bu kur vesaireden kaynaklanan ekstra kazançları, özellikle rant sahiplerinin işte gayrimenkul gelirlerindeki artıştan kaynaklı ekstra gelirlerinin iç talepte bir önemli bir büyüme faktörü olarak etkisi olduğu tartışılıyor açıkçası. Bu da son derece çarpıcı. Yani çünkü ihracat zayıflıyor. Cari açık inanılmaz büyümüş vaziyette. Yani tarihsel bir rekora gelmiş. Yani siz bir yeni ekonomi paketi açıklıyorsunuz ve bu yeni ekonomi paketi ihracatta bir patlama ve hani cari açı sıfırlama meşhur Berat'ın öyle şeyleri vardı, damat Berat'ın. Ama şimdi gelinen noktada ihracatın büyümeye katkısı negatif. İş gücü maliyetleri inanılmaz düşmüş olmasına rağmen ihracat kıpırdamıyor. Ve lüks tüketim özellikle hizmet talebinden kaynaklanan bir iç taleple siz %22'lik bir iç talep artışıyla, tüketim harcamaları artışıyla yarattığınız bir büyüme şeyi var. Bu sürdürülebilir bir olgu olarak gözükmüyor açıkçası.
Evet, ihracatta sanayi mandalının oranında belli bir artış yapmışlar.
Ama
evet.
Yüksek teknoloji ürünlerdeki artış neredeyse yok mertebesinde. %3.1 yani Türkiye'de. Yani sonuçta bir sanayi ihracatçısı ülke görünümü Türkiye veriyor. Evet. Yani bu çok açık artık. Yani %80'ler mertebesinde ihracat ürünü satılıyor. Ama bu ihracat dediğin şey hafif sanayi diyebileceğimiz ya da daha düşük teknolojili makinelerin üretimi ya da işte otomotiv vesaire gibi. Yani biraz da aslında yabancı sermayeyle çok iç dışlı bir şekilde yürütülen bir süreçten kaynaklanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda derli toplu bir kalkınma stratejisinin tam anlamıyla ortadan kalktığını ve yani başsız tavuk gibi sağa sola koşturup günü kurtarma üzerinden yürütülen bir ekonomi politikasıyla karşı karşıya olduğumuzu herhalde söyleyebiliriz.
Evet, çok ilginç geldi söylediğin bana Mert. Ben şeye bakmıştım, 2005 yılında ücretlerin toplam kredi kullananlar payı AKP'nin ilk dönemlerinde aniden çok yükselmiş. Mesela 2005'te ücretlerin toplam kredi kullananlar içindeki payı rekor kırmış, 74. Hı. 2008 ve 2009'da tabii dünyada kriz var, 50'lere düşmüş ücretlerin kredi kullananlar içindeki payı. Yalnız 2014, 15, 16... 17, 18'de yine artıyor. Yani 2014'te 51 iken 2018'de 74.7'ye
çıkıyor. Bunların her biri de çok ciddi kur şoklarıyla sonra karşılaşıyor.
Evet.
İş talebi arttırma.
Evet. Burada müthiş bir borçlanmayla aslında 2013'ten sonra tüketebiliyorlar ve bunların önemli kısmı tüketici kredisi.
Yani neoliberalizmin aslında şeyi bu yani. Evet. Değil mi? Yani bir anda reel ücret artışları değil de borçlandırarak tükettirme. Yani bu şekilde hem sisteme daha fazla bağlama. Yani mesela bu 7 Haziran 1 Kasım arasındaki dönüşü AKP'nin oylarındaki artışı açıklarken Evrensel Gazetesi'nde o dönem bir işçi mektubu yayınlanmıştı ve işçinin bir tanesi hani biraz da böyle bilgelik atfedilen bir ses tonuyla yani ya işte bizim de mortgage'larımız var, konut kredilerimiz var vesaire işte mecbur kaldık filan gibisinden bana çok çarpıcı gelmişti. Yani sonuçta borçluluğun yarattığı bu siyasal istikrarı ve iktidarı destekleme güdüsünün hani bir tür işçi sınıfı bilgeliği gibi bize anlatılması Putin'in kendisini biraz problemli görmüştüm. Gerçekten bu borçlandırma olgusu aslında sınıfın geniş kesimlerini de iktidara ve istikrara tırnak içerisinde eklemleme noktasında önemli bir rıza üretme mekanizması olarak da çalıştı.
Öyle. 2019'dan sonra düştü ama güncel veriler yok. Yani ücretlerin toplam kredi kullananlar içindeki payı. Ama bu gerçekten hani finansallaşmanın ne boyuta geldiğini göstermesi açısından önemli. Bir de menkulleştirme dediğimiz bir yöntem var. Yani bir de şunu söylemek istiyorum. Bu imar depremle ilgili olarak imar barışı çıkmıştı. İmar barışı da aslında borçlandırma siyasetinin devamıydı. Bu neden? Çünkü imarı yapılmış kaçak olarak yapılmış bir fazladan kat var ya da bir kulübe var, bina var. Ama imarı yok. Siz bunu teminat veya kredi alırken ipotek olarak gösteremiyordunuz. Yani imar barışı aslında AKP'nin yine bu borçlandırma mekanizmasını yani kredi mekanizmasını arttırmak için yaptığı bir şeydi. Çünkü gerçekten siz sadece yani o hani çıktığınız katı sizin olmuyor artık. Oradan hani kira yasal bir şekilde almaya başlayamıyorsunuz ya da işte o araziye artık bina dikmeniz mümkün olmuyor. Ayrıca onu teminat göstermek ve finans mekanizmasının içine çekmek. Imkanı bulmuş oluyorsunuz. Yani AKP biraz da bu sıkıştıkça böyle yani aslında toplum için deprem açısından çok büyük acılara neden olabilecek bir politikayı ama bu finansallaşma çerçevesinde düşündüğü için gerçekleştirmiş oldu. Zaten bu inşaat sektörüne baktığımızda bu genel gayrimenkul yatırım ortaklıkları bunlar borsada da oynayan büyük yatırım fonları. Yine bu Eminevim falan gibi yani insanların bir şekilde kendi aralarında para toplayarak belli bir şirketin kontrolünde yatırım yani o da bir çeşit borçlanma aslında. Yani siz bir bankaya değil, diğer yani bir araya gelip işte o şirket aracılığıyla tanıştığınız insanlara borçlanıyorsunuz.
Tarikatların sermaye rezervlerine eklemlenmiş oluyorsunuz.
Eklemlenmiş oluyorsunuz. İşte kurayla sırayla bekleye bekleye birisine dağıtılıyor falan, öyle bir şey. Ya bunlar da aslında borçlanmanın pek çok yöntemi olarak yani toplumun bu şekilde öne açılmış olduğu.
Tabii yani 2000'li yıllarla birlikte AKP çok ciddi bir borçlandırma ve finansal içerme mekanizmasıyla toplumun çok geniş kesimlerini yani o İstiklal Caddesi'nde stand kurup kredi kartı dağıtılan günleri peynir ekmek gibi hatırlıyoruz. Ve yani şu anda insanlar büyük oranda gündelik ihtiyaçlarını kredi kartları üzerinden borçlanarak yani bu tüketici kredilerindeki faizlerin yüksekliğinden kaynaklı olarak kredi kartlarına ciddi bir yüklenme var. Ben bu şey çarpıcı geldiği için burada ilginç bir detay. Kadın istihdamından konuştuk. Şu anda kadın istihdamının en yüksek olduğu bölge Karadeniz bölgesi. Yani bunu da bilmiyorum. Yani kurumsalcı iktisatçılar otursun bunları çalışsın. Biz de bunlar üzerine. Hani neden yani Karadeniz bölgesi mesela. Trabzon ve Kastamonu ikinci bölge. Bu bana biraz sıra dışı geldi. %30'larda tarımsal istihdamla ilgili olabilir. Şimdi Kadir Yıldırım'ın Osmanlı'da İşçiler kitabı var. Orada da özellikle Osmanlı'nın son döneminde kadın istihdamının artmaya başlamasına dönük toplumsal tepkilerden, erkek tepkilerinden bahseden bir örnek var. Bunlardan biri de Kastamonu'da geçiyor. Şöyle bir anekdot. 1909 yılında Kastamonu'daki gelişmeler dokuma tezgahlarında kadın sayısının artması sonrası bu durum bazı erkeklerin tepkilerini çekmiş. Kadınların çalışmasını engellemeye amaçlayan bu erkekler silahlı bir gizli cemiyet kurmuş. Kastamonu Savcılığı mali devlet yönetiminin de bu kişilere destek verdiğini belirtiyor. Dini nedenlerle kadınların çalışmasını engellemeyi hedeflediği ileri süren cemiyetin baskısı kadınların sokağa çıkmasına yasak koyacak kadar da ileri gitmiştir. Yani hani çok daha çıplak ama bugün bunun bir biçimini yani işte yoğun kadın cinayetleriyle, kadına yönelik şiddetle işte İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasıyla aslında bilfiil bu yasaklamaların aslında hala devam ettiğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bu dünyada bu günlerde Amerikan Devlet Federal Rezerv Başkanı Powell'ın görüş şeyleri bu enflasyonu kontrol altına almak için yeni faiz artışlarına gidebileceğiyle ilgili bir şey var ve bunun küresel ölçekte yeni özellikle gelişmekte olan ülkelerde tırnak içerisinde iki yarı çevre ülkelerde borç krizlerine yol açma potansiyelinin arttığını görüyoruz. Türkiye'de de rezervler oldukça sıkıntılı bir durumda ve hala çok farklı mecraları da merkezi hükümet aslında yönetmeye çalışıyor. Şimdi kuru tutmaya çalışıyor. İşte bankaların belli devlet tahvillerine yönlendirilmesini sağlamaya çalışıyor. Varlık fonu aracılığıyla borsada alım yaparak oraları tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla bugünlerde bir de şöyle bir tartışma da oldu. Yani işte bu uygulanan siyaset yani neoliberal bir siyaset midir yoksa ahbap kapitalizmi midir? Yani bu aslında neoliberal ilkeler yeterince uygulanmayan dolayısıyla bozuk bir sistem mi, kötü mü? Dolayısıyla öze dönüş itibariyle hani bir ekonomik çıkış mümkün olabilir mi? Aslında bu Millet İttifakı'nın ekonomi politik çerçevesi de biraz bu öze dönüş. Yani hani aslında kitabına uygun, işte temiz sermayeyle çalışan, daha neoliberal ilkelere açık. Geçen gün burada da bahsettim. Mehmet Altanlar işte 150 milyar dolar Türkiye para girişine ihtiyaç var. Bunu bu iktidar yapamaz. Bunu hani yaparsa yeni Millet İttifakı yapar. Şimdi gibi böyle bir takım tartışmalar var. Yani bizim aslında sorunumuzun neoliberalin elifbasından uzaklaşmamızdan kaynaklanan yani tırnak içerisinde daha takım elbiseli bir kapitalizme dönüş, takunyalı kapitalizmden takım elbiseli kapitalizme dönüşün aslında umut olduğunu söyleyen bir anlayış var. Ben öyle düşünmüyorum. Yani bugün Türkiye'de neoliberal ilkeler büyük oranda iktisadi anlamda uygulanıyor birçok boyutuyla ama bu tabii bir tür devlet kapitalizmiyle de melezleşerek yani bu da Türkiye'de şu anda iktidarı hırslı bir şekilde elinde tutmaya çalışan sermaye fraksiyonunun politik ihtiyaçlarının bir sonucu, politik iktisadi ihtiyaçlarının bir sonucu olduğunu düşünüyorum ama sen şimdi hem bu meseleyi bir de hafta sonu katıldığın bu tipin ekonomi çalıştayı meselesiyle de birleştirerek bir toparlarsan belki programın sonuna oradan ilerleyebiliriz.
Tamam, ben de neoliberalizm AKP'nin çok çok fazla işine geldi. Yani geleneksel sermaye dışında kendi sermayesini oluşturmak için örneğin bugün eğitimde, sağlıkta, Bakarsak yani Sağlık Bakanı zaten hastane sahibi. İşte eski eğitim bakanı, yani. Turizm Bakanı.
Yani oteller, depremzedeleri evet. açılmadı. Evet. ETS'nin sahibi Turizm Bakanı yani.
Çünkü AKP geleneksel sermayenin işte diyelim bir Arçelik buzdolabına rakip üretecek bir rakip olacak bir sermaye üretmesi tabii ki çok zor. Ya da kalkıp işte otomotiv zorluyor falan ama yani o çok zor. Yani o zorlukları bildiği için doğrudan devletin önünü açabileceği zaten metalaşmaya başlamış eğitim, sağlık, işte bu finans, yine inşaat alanlarında yani devletin doğrudan düzenleme yapabilmesine açık alanlarda kendi sermayesini büyük oranda destekledi. Özelleştirmelerle yine aynı şekilde yani önce küçük özelleştirmeler AKP'ye yakın sermayelere gidiyordu. Çünkü onlar daha gelişmemişlerdi. Tüpraş'ı Koç'a vermek zorunda kaldılar. Çünkü AKP'nin o dönemde öyle bir sermayesi yoktu. Yani.
8 Şubat tekrar olmasın yani.
Evet.
Askere biraz uzak
biraz
dursun diye.
Biraz uzak dursun. OYAK yine öyle. OYAK da enerji sektöründe var falan. İşte ama bakarsak yani... Zamanla AKP'ye yakın sermayeler büyüdükçe aslında çok daha büyük ihalelerin onlara gittiğini görmeye başladık. Yani AKP bu neoliberal yönelimden ve finansallaşmadan çok fazla, dünyadaki bu finansal akımlardan çok fazla faydalandı. Bizzat kendisi bu neoliberalizmi işte hemen hizmet sektöründe, eğitim, sağlık başta olmak üzere derinleştirmek için elinden geleni yaptı. Ve bu aslında tüm sermayelerin de işine yaradı. Yani belki de diğer sermayelerle AKP'nin bir uzlaşma noktasıydı bu. Enerjiyi tamamen özele açtı Sabancı mesela. Sabancı...
Evet. Fethiyeler Düzlüğü konuşmasını hatırlıyoruz.
Evet, Sabancı örneğin şu anda 5000 megawatt güçle Türkiye'de birinci enerji yatırımı, enerji üretiminde birinci. Hani Sabancı'nın muhtemelen iktidarla böyle... İç içe geçmesi enerji sektöründen oldu diye düşünebiliriz. Bir de Başkent Elektriği de ona verdiler dağıtımını. Sakarya'yı da aldı galiba, emin değilim.
Başkent Torunlar'da değil mi?
Emin değilim ondan ya. Tamam.
Başkent Torunlar'da onların... o Bahadır geçen gün yazdı da onu.
Tamam, evet. Tamam anladım. Dolayısıyla yani AKP bu neoliberalizmi derinleştirmek, finansallaştırmayı yani zaten Avrupa Birliği'nin ilk döneminde hani ilk 5-6 yılında AKP bu kurallara biraz daha uygun bir neoliberal modeli benimsemişti. Dolayısıyla yani bu neoliberalizmden ben çıkabileceğini de düşünmüyorum. Yani temel neoliberal yönelimden. Fakat o senin dediğin uygulamalar gerçekten hani neoliberal kural çerçevesinde biraz aykırı görülebilir. Ancak yani neoliberalizmimiz... Dünya çapında uygulamalarına baktığımız zaman yani Almanya, Amerika ya da işte ne bileyim Avrupa ülkeleri dışındaki tüm ülkelerde aslında bu şekilde ilerlediğini görüyoruz. Yani bugün Doğu Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsinde çok büyük özelleştirmeler yapıldı. Çok büyük hatta kurumsal reformlar yapıldı. Polonya şu anda işte örnek gösterilen ülke falan deniyor. İşte kurumsal reformları yaptık. Ama yani bunların çoğuna bakarsak aslında yolsuzlukların, Bulgaristan, Romanya, işte yani yolsuzlukların, işte böyle devletin firmalara bir takım imkanlar sağlamasının önünün çok açık olduğu ülkeler olarak da biliniyorlar bunlar. Dolayısıyla neoliberalizm böyle yani merkez ülkelerdeki ideal kurumsal çerçeve içinde uygulandığını zaten uygulamanın mümkün olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Özal döneminde de böyleydi. Hani dolayısıyla ben bunun yani temelde öyle ahbap çavuş kapitalizmi gibi bir şekilde adlandırılamayacağını düşünüyorum. Hani benim görüşüm bu. Yani kapitalizm merkez ülkeler dışında hemen hemen her yerde zaten belli sermaye gruplarının diğer sermaye gruplarına avantaj sağlamak üzerine uğraştığı işte yine yolsuzlukların yine işte kayırmacı politikaların yağmanın yani gerçekten kamu mallarının yağmalanmasının birileri adına sağlandığı bir şekilde gelişti. Ben orada yapılan yanlışın şu olduğunu düşünüyorum. Yani Batı merkezli bir bakış aslında alttan alta görünen. Yani Batı'daki belli kurumsal uygulamaları kapitalizmin belli başarılarını hani birebir Türkiye'de göremeyince "Aa, bu ahbap çavuş kapitalizmi falan" diye ifade ediliyor. Onun zaten o yani Türkiye gibi hani gelişmekte olan bir ülke ya da çevre ülke dediğimiz bir ülkede bunun gerçekleşme olasılığı hiçbir zaman yoktu. Yani böyle bir farklı iki toplumsal yapıyı bu kadar kolay birbiriyle karşılaştıramayız diye düşünüyorum. Benim görüşüm bu.
Peki, evet. Bu şeyle ilgili konuşmayı belki bir sonraki programda evet, yaparız tekrar o.
Evet.
Tipin evet, tartışmaları,
toplantıları,
yani onun metinleri de çıkar. Evet. Yani biz hem HDP'nin ekonomi programını hem tipin ekonomi programını burada bir masaya yatıralım. Yani bunun üzerine biraz tartışalım. Küresel ölçekte yani işte mesela Fransa'da Mélenchon'un ekonomiyle ilgili söyledikleri, yani sosyalist solun gündelik ekonomiyle ilgili ürettiği politik paketi de aslında bu programda kapsamlı bir şekilde tartışmanın anlamlı olacağını, faydalı olacağını düşünüyorum.
Evet evet, ben yani genel olarak iktisadi tartışmalara baktığımda şunun eksik olduğunu görüyorum. Yani tipin yaptığı işte bu panelde de böyle bir eksik vardı. Yani aslında sosyalizm çok böyle hani kolayca bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin sosyalist ekonomi, alternatif bir ekonomi kolayca kurgulayacağı ya da kurgulaması gerektiği bir şey de değil. Yani tüm toplumsal hareketlerle birlikte oluşturulabilecek bir şey. Fakat yine de yani günümüzde sosyalist ekonominin ben çok daha efektif, çok daha verimli kapitalizme göre ve daha etkin, yani toplumsal refahı ve toplumsal özgürleşmeyi bir arada geliştirebilecek bir sistem olduğunu düşünüyorum. Ve bunun bu şekilde geliştirilebileceğini, yani sadece iyi bir bölüşüm değil, gerçekten iddialı bir, etkin bir ekonomik sistem olduğunu, olabileceğini bugünkü teknolojiyle, bugünkü iletişim ve katılım imkanlarıyla düşünüyorum. Yani bu, bunu tartışmak gerçekten bugün çok önemli. Bir de kendi ufkumuzu açmak açısından çok gerekli diye düşünüyorum. Bu forumda bu şekilde kurgularsak anlamlı ve umut verici olur.
Evet, yani 21. yüzyıl sosyalizminin iktisat evet, politikalarını tartıştığımız, evet, dünyadaki deneyimleri de burada aslında masaya yatırmaya çalıştığımız bir süreci hep birlikte evet, planlamaya çalışacağız. Evet, evet, sevgili izleyiciler, bugün Kafe Ekopolitik programının 3. bölümünü beraber Mehmet'le tamamlamış bulunuyoruz. 15 gün sonra görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.